Ayrım 16.
Bankanız içeri girmek için bizden arama belgesi istiyor. Verne tiksintili bir ifade takındı. Müdürler, ağzımı açtırmayın benim. Kamyonu açın lütfen. Kole yük kasasını gösteriyordu. Verne ajana bakarak iğrenç bir kahkaha attı. Kamyonu açmak mı? Bende anahtarlar var mı sanıyorsunuz? Bize güvendiklerini mi düşünüyorsunuz? Bana ödedikleri bozuklukları görmeniz lazım. Ajan şüpheli bir ifadeyle başını yana doğru eğmişti. Kendi kamyonunuzun anahtarlarının sizde olmadığını mı söylüyorsunuz? Verne başını iki yana salladı. Yük kasasının anahtarları yok. Sadece kontak anahtarı. Bu kamyonlar yükleme havuzundaki denetçiler tarafından mühürleniyor. Sonra birisi yük kasasının anahtarını varış yerine götürene kadar kamyon yerinde bekliyor. Anahtarların alıcıya ulaştığı çağrısını aldıktan sonra yola çıkmak için onay alıyoruz. Daha önce değil. Hiçbir zaman ne taşıdığımı bilmem. Bu kamyon ne zaman mühürlendi? Saatler önce olmalı. Bu gece Centurial'a kadar gideceğim. Kargo anahtarları oraya ulaşmış. Ajan hiç cevap vermeden susuyor, gözleriyle adeta Verne'nin zihnini okumaya çalışıyordu. Bir ter damlası Verne'nin burnundan aşağı akmak üzereydi. Burnunu ceketin koluyla silip yolunu kesen polis arabasını işaret ederken sakıncası var mı diye sordu. Çok uzun bir yolum var. Ajan Verne'nin kolunu göstererek bütün şoförler Rolex mi takıyor diye sordu. Verne başını eğip baktığında ceket kolunun altından parlayan son derece pahalı saatin kayışını gördü. Merde. Bu bok mu? Saint Germain de Pre'deki Tayvanlı sokak satıcısından 20 euroyu aldım. Size 40'a satarım. Ajan biraz duraksadıktan sonra kenara çekildi. Hayır teşekkürler. Güvenli yolculuklar. Kamyon sokağın 50 metre uzağına gidene kadar Verne nefes almadı. Şimdi başka bir sorunu vardı. Yükü. Onları nereye götüreceğim? 46. Odasındaki hasır kilimin üstünde yüzük oyun yatmış olan Silas, taze kırbaç yaralarının pıhtılaşmasını bekliyordu. Bu gece kendine verdiği ikinci cezalandırma onu sersemletmiş ve güçsüz bırakmıştı. Ayrıca keçe kemerini artık çıkartması gerekiyordu. Kalçalarının iç kısımlarından kan aktığını hissedebiliyordu. Yine de kayışı çıkartmak hakkını kendinde görmüyordu. Kiliseye ihanet ettim. Daha da kötüsü, piskoposa ihanet ettim. Bu gecenin Piskopos Aringarosa'nın kurtuluş gecesi olması gerekiyordu. Piskopos 5 ay önce Vatikan Rasathanesi'nden döndüğünde onu derinden değiştirecek olan bir şey öğrenmişti. Haftalarca depresyonda gezen Aringarosa en sonunda haberi Silas'la paylaşmıştı. Silas ama bu imkansız diye haykırmıştı. Bunu kabul edemem. Aringarosa doğru demişti. İnsanın aklına gelecek türden değil ama doğru. Sadece 6 ay var. Piskopos'un sözleri Silas'ı dehşete düşürmüştü. Kurtulmak için dua etti ve o karanlık günlerde bile Tanrı'ya ve tarihe olan inancını kaybetmedi. Bir ay sonra bulutlar mucizevi bir şekilde aralanmış ve umut ışığı doğmuştu. Aringarosa buna ilahi müdahale demişti. Piskopos ilk kez umutlu görünüyordu. Silas diye fısıldamıştı. Tanrı bize tarihi korumamız için bir fırsat sunuyor. Tüm mücadeleler gibi bizim mücadelemiz de fedakarlık gerektirecek. Sen Tanrı'nın neferi olacak mısın? Silas Aringarosa'nın ona yeni bir hayat veren adamın önünde diz çökmüş ve ''Ben Tanrı'nın kuzusuyum, beni yüreğinizin dilediği gibi güdün.'' demişti. Aringarosa ortaya çıkan fırsatı anlattığında Silas bunun sadece Tanrı'nın yardımıyla olabileceğini anlamıştı, mucizevi kader. Aringarosa Silas'a planı yapan adamla, kendini öğretmen diyen bir adam, temas kurdurtmuştu. Öğretmen ile Silas asla yüz yüze gelmedikleri halde her telefon konuşmalarında Silas onun hem inancına hem de gücünün büyüklüğüne korkuyla karışık saygı duyuyordu. Öğretmen her yerde gözü ve kulağı olan, her şeyi bilen bir adama benziyordu. Silas öğretmenin bu bilgileri nasıl topladığını bilmiyordu ama Aringarosa'nın ona büyük bir güveni vardı ve Silas'a da aynını yapmasını söylemişti. Piskopos Silas'a öğretmenin söylediklerini yap demişti. O zaman zafere ulaşırız. Zafer. Silas şimdi çıplak zemine bakarken Zafer'in ellerinden kaçmış olmasından korkuyordu. Öğretmen aldatılmıştı. Kilit taşı meselesi dolambaçlı bir çıkmaza dönüşmüştü ve bu düzenin içinde tüm umutlar yok olmuştu. Silas Piskopos Aringarosa'yı arayıp onu uyarmak istiyordu ama öğretmen o gece için doğrudan yapacakları tüm iletişimi yasaklamıştı. Kendi güvenliğimiz için. Sonunda dayanılmaz korkularını yenen Silas ayağa kalkıp yerde duran cübbesini aldı, cebinden telefonunu çıkardı. Başını utançla sallarken telefon numarasını çevirdi. Öğretmen diye fısıldadı. Her şeyi kaybettik. Silas adama nasıl tuzağa düşürüldüğünü tüm dürüstlüğüyle anlattı. Öğretmen inancını çok çabuk kaybediyorsun diye karşılık verdi. Yeni bir haber aldım. Beklenmedik ama iyi bir haber. Sır devam ediyor. Jacques Saunier ölmeden önce sırrı devretmiş. Seni yakında arayacağım. Bu geceki işimiz henüz bitmedi. 47. Zırhlı kamyonun loş yük kasasında yolculuk yapmak, hücrenin içinde müebbet hapse götürmek gibi bir histi. Langdon kapalı yerlerde gelip kendisini vuran o tanıdık heyecan duygusuyla boğuşuyordu. Verne bizi şehirden güvenli bir mesafeye götüreceğini söyledi. Nereye? Ne kadar uzağa? Langdon'un bacakları yerde bağdaş kurup oturmaktan uyuştuğundan vücudunun alt kısmında kan dolaşımını sağlayacak yeni bir pozisyon aldı. Kollarıyla bankadan aldıkları garip hazineye sıkı sıkı sarılmıştı. Sophie, sanırım artık otoyola çıktık dedi. Aynı şeyi Langdon da hissetmişti. Kamyon rampanın sonundaki cesaret kırıcı duraklamanın ardından sola dönmüş. Bir iki dakika sonra sağa sapmıştı. Şimdi ise son süratle gidiyor gibiydi. Atlarındaki kurşun geçirmez lastikler yumuşak asfalt üzerinde vızıldıyordu. Dikkatini zorla kollarında tuttuğu gül ağacından kutuya vermeye çalışan Langdon kıymetli bohçasını yere bıraktı, ceketini açtı ve içinden kutuyu çıkararak kendine çekti. Sophie yan yana oturacakları şekilde pozisyonunu değiştirmişti. Langdon birden kendilerini yılbaşı ağacının altında birbirine sokulmuş iki çocuk gibi hissetti. Gül ağacı kutunun sıcak renkleriyle tezat oluşturacak soluk bir ağaçtan, muhtemelen diş budaktan yapılmış olan gül işlemesi loş ışıkta belirgin biçimde parlıyordu. Gül. Gizli cemiyetler gibi pek çok ordu ve din de bu sembol üstüne kurulmuştu. Rosenkruzlar. Gül haçı şövalyeleri. Sophie devam et dedi. Aç şunu. Langdon derin bir nefes aldı. Elini kapağa uzatırken hayranlık uyandırıcı ağaç oymasına son bir kez daha baktı ve sonra kancayı açarak kapağı kaldırdı ve içindeki nesneyi ortaya çıkardı. Langdon bu kutunun içinde bulabilecekleri nesneye dair pek çok fantezi kurmuştu. Ama bütün tahminleri yanlış çıkmıştı. Kutunun yumuşak koyu kırmızı ipek iç yüzeyinin üstüne yerleştirilen nesne Langdon'ın anlayabileceği türden bir şey değildi. Cilalı beyaz mermerden oyulmuş tenis topu kutusu büyüklüğünde taş bir silindirdi. Bununla birlikte tek bir gövdeden oluşmak yerine taş silindir pek çok parçadan oluşuyor gibiydi. Amerikan şekerli çöreği büyüklüğündeki altı mermer yuvarlak ince bir pirinç karkas üzerine yerleştirilip bir araya getirilmişti. Boru şeklindeki bir kaleydeskopa benziyordu. Silindirin her iki ucu da içi görünmeyecek şekilde mermer bir kapakla örtülmüştü. İçindeki sıvı sesini duyan Langdon silindirin içinin oyuk olduğunu tahmin etti. Tüpün etrafındaki oymalar da ilk bakışta silindirin gizemli yapısı kadar Langdon'un dikkatini çekmişti. Altı diskin her birine diğerinden farklı harfler kazınmıştı. Tüm alfabe. Üzerinde harfler bulunan silindir Langdon'a çocukluğunda en sevdiği oyuncağını hatırlatmıştı. Farklı kelimeler türetmek için çevrilebilen harf tabletleri takılı bir sopa. Sophie etkileyici öyle değil mi diye fısıldadı. Langdon başını kaldırıp ona baktı. Bilmiyorum bu da ne böyle. Şimdi gözleri parlayan Sophie'ydi. Büyük babam hobi olarak bunları yapardı. Leonardo da Vinci tarafından icat edildiler. Sophie loş ışıkta bile Langdon'un gözlerindeki şaşkınlığı görebiliyordu. Silindire yeniden bakan Langdon da Vinci mi diye mırıldandı. Evet, buna kriptex deniyor. Büyük babamın anlattığına göre planları da Vinci'nin gizli günlüklerinden birinde bulunmuş. Ne işe yarıyor? Sophie o gece olanlar düşünüldüğünde cevabın ilginç bir anlam içerdiğini biliyordu. Bu bir kasa dedi, gizli bilgileri saklamak için. Langdon'un gözleri daha da büyüdü. Sophie büyük babasının en sevdiği hobisinin Da Vinci'nin icatlarının modellerini yapmak olduğunu açıkladı. Ahşap ve maden atölyesinde saatler geçiren yetenekli bir zanaatkar olan Jacques Saunier, ünlü ustaların taklitlerini yapmaktan hoşlanırdı. Çeşitli emaye işleriyle Faberge yumurtaları ve Leonardo Da Vinci'nin sanattan çok pratik çalışmaları. Da Vinci'nin günlüklerine şöyle bir bakmak bile neden deha ile olduğu kadar başladığı işi bitirmemekle ünlü olduğunu anlamaya yeterdi. Da Vinci asla yapmadığı yüzlerce icadın modelini çizmişti. Jacques Saunier'in en büyük uğraşı Da Vinci'nin çapraşık icatlarını hayata geçirmekti. Saatler, su pompaları, kriptexler ve hatta şimdi gururla masasının üstünde duran eklemli ortaçağ Fransız şövalyesi. Anatomi ve vücut hareketi çalışmalarının bir ürünü olarak Da Vinci'nin 1495 yılında tasarladığı robot şövalyenin iç mekanizması yanlışsız eklemler ve tendonlar içeriyordu. Ayrıca dik oturabilecek, kollarını açabilecek, bükülebilir boynu üzerindeki başını oynatabilecek ve anatomik yapısı doğru bir çeneyi açıp kapayabilecek şekilde tasarlanmıştı. Sophie daima bu zırhlı şövalyenin büyük babasının yaptığı en güzel nesne olduğunu düşünmüştü. Bu gül ağacı kutunun içindeki kripteksi görene kadar. Sophie küçükken bana bunlardan bir tane yapmıştı dedi ama bu kadar süslüsünü ve büyüğünü hiç görmedim. Langdon gözlerini kutudan ayırmıyordu. Ben hiç kriptex diye bir şey duymadım. Sophie şaşırmamıştı. Leonardo'nun üretmediği icatlarının üstünde hiçbir zaman çalışılmamış ya da onlara isim verilmemişti. Kriptex terimi büyük babasının uydurduğu bir kelime olmalıydı. Parşömen kağıtları ya da kodeks üstüne yazılı bilgiyi saklamak için kriptoloji bilimini kullanan bu alet için uygun bir terimdi. Sophie pek sık bahsedilmese de Da Vinci'nin bir kriptoloji öncüsü olduğunu biliyordu. Sophie'nin üniversitedeki öğretmenleri veri saklamak için bilgisayarda şifreleme yöntemlerini anlatırlarken Zimmermann ve Schneier gibi çağdaş kriptografları övmüşler. Fakat asırlar önce ilk şifreleme biçimlerini icat etmiş olan Leonardo'dan bahsetmemişlerdi. Bunu Sophie'ye anlatan kişi elbette büyük babası olmuştu. Zırhlı kamyon otoyolda gürleyerek ilerlerken Sophie Langton'a Cryptex'in uzun mesafelere güvenli mesajlar göndermek için Da Vinci'nin bulduğu çözüm olduğunu açıkladı. Telefonların ve e-postaların olmadığı bir dönemde insanların uzaktaki birilerine özel bilgi göndermek için yazı yazmaktan ve taşıyan kişiye güvenmekten başka çaresi yoktu. Ne yazık ki ulak mektupta değerli bir bilgi olduğundan kuşkulandığında mektubu yerine ulaştırmak yerine içindeki bilgiyi rakiplere satarak daha çok para kazanabileceğini düşünürdü. Tarihteki pek çok büyük zeka bilginin korunması için kriptolojik çözümler üretmişlerdi. Jules César, Sezar kutusu adlı bir şifreli yazım tekniği geliştirmişti. İskoç kraliçesi Mary icat ettiği sırası değiştirmiş şifrelerle hapisten gizli bildiriler göndermişti ve dahi Arap bilim adamı Ebu Yusuf İsmail Al-Kindi sırlarını zekice tasarladığı çok alfabeli bir şifreleme sistemi sayesinde korumuştu. Bununla birlikte Da Vinci mekanik bir çözüm üretmek için matematikten ve kriptolojiden uzak durmuştu. Cryptex, mektupları, haritaları, şemaları ve akla gelebilecek her şeyi güvenlikle saklayabilecek bir muhafaza. Bilgi Cryptex'in içine yerleştirdikten sonra ancak doğru parolayı bilen kişi ona erişebilirdi. Sophie disklerin üstündeki harfleri göstererek bir parolaya ihtiyacımız var dedi. Bir Cryptex'in çalışma sistemi bisiklet kilitlerine benzer. Numaralar doğru sırayı oluşturacak şekilde dizildiğinde kilit açılır. Bu Cryptex'te ise 5 harf var. Doğru sıra dizildiğinde içerideki dişler yerine oturur ve silindir ayrılır. Peki içinde ne olur? Silindir açıldıktan sonra ortadaki boş bölmeye ulaşabilirsin. Orada da genellikle gizli kalmasını istediğin bilginin yazılı olduğu kağıt rulosu bulunur. Langton inanmıyormuş gibi görünüyordu ve büyük baban küçükken sana bunlardan yaptı, öyle mi? Daha ufaklarından evet. Doğum günlerimde birkaç kez bana Cryptex verip bir bilmece sormuştu. Bilmecenin cevabı Cryptex'in parolası olurdu. Cevabı bulduktan sonra açıp doğum günü kartımı alırdım. Bir kart için fazla uğraştırıcı. Hayır, kartlarda genellikle başka bir bilmece ya da ipucu yazılı olurdu. Büyük babam evin içinde hazine avı oynamaya bayılırdı. Gerçek hediyeme giden ipucu zincirleri. Her hazine avı ödülümü alacağımı temin eden bir karakter ve erdem sınavıydı. Bu sınavlar asla kolay olmazdı. Tekrar alete bakan Langton hala şüpheli görünüyordu. Peki ama niye ortadan ikiye ayırmıyorsun ki ya da kırmıyorsun? Metal hassas görünüyor. Ayrıca mermer de yumuşak bir kaya. Sophie gülümsedi. Çünkü Da Vinci bundan çok daha akıllıydı. Cryptex herhangi bir şekilde zorlanarak açılacak olursa içindeki bilgi kendi kendini yok edecek şekilde tasarlanmıştı. İzle. Sophie kutuya uzanarak dikkatle silindiri çıkardı. İçeri konulacak olan bilgi ilk önce papirüs kağıdına yazılır. Tirşiye değil mi? Sophie başını iki yana salladı. Papirüs. O günlerde koyun tirşesinin daha sık kullanıldığını ve daha dayanıklı olduğunu biliyorum ama mutlaka papirüs olması gerekiyordu. Ne kadar ince olursa o kadar iyi. Tamam. Papirüs Cryptex'in içindeki bölmeye yerleştirilmeden önce kırılgan cam bir şişenin etrafına sarılırdı. Sophie parmağıyla Cryptex'i hafifçe vurunca içindeki sıvıdan ses geldi. İçi sıvı dolu bir şişe. Ne sıvısı? Sophie gülümsedi. Sirke. Langdon kısa bir süre duraksadıktan sonra başını salladı. Dahice. Sirke ve papirüs diye düşündü Sophie. Herhangi biri Cryptex'i zorla açmaya kalkıştığı takdirde cam şişe kırılacak ve sirke çabucak papirüsü eritecekti. Gizli mesajı ulaşan kişinin elinde bir topak kağıt hamurundan başka bir şey olmayacaktı. Sophie anlayacağın gibi dedi, içindeki bilgiyi öğrenmenin tek yolu 5 harfli şifreyi bulmak. Aklından çabucak değişimleri hesapladı, 12 milyondan fazla ihtimal var. Aklından yaklaşık 12 milyon soru geçiyormuş gibi görünen Langton, sen öyle diyorsan öyledir dedi, içinde nasıl bir bilgi olduğunu tahmin ediyorsun? Her neyse büyük babamın çok gizli bir sır olarak saklamak istediği ortada. Kutunun kapağını kapatıp üstündeki 5 yapraklı gül oymasına bakarak duraksadı. Onu rahatsız eden bir şey vardı. Sen gülün kâsi için kullanılan bir sembol olduğunu mu söylemiştin? Kesinlikle. Tarikat sembollerinde gül ve kâsi aynı anlama gelirler. Sophie kaşlarını çattı. Bu çok garip. Çünkü büyük babam bana her zaman gülün gizlilik anlamına geldiğini söylerdi. Evdeyken gizli bir telefon görüşmesi yaptığında benim odasına girmemi istemediği zamanlarda kapısına bir gül asardı. Benim de aynını yapmamı söylerdi. Tatlım demişti büyük babası. Birbirimize kapıları kilitlemek yerine rahatsız edilmek istemediğimiz zamanlarda kapımıza bir gül, la fleur de secrets asabiliriz. Bu şekilde birbirimize saygı duyup güvenmeyi öğrenebiliriz. Gül asmak eski bir Roma geleneğidir. Sir Prosa, dedi Langton. Romalılar toplantılarının gizli olduğunu belirtmek için gül asarlardı. Böylece toplantıya katılanlar gülün altında ya da Sir Prosa konuşulanların sır olarak kalması gerektiğini bilirlerdi. Langton çabucak tarikatın gülü kase sembolü olarak kullanmasının tek nedeninin sadece gizlilik düşüncesinden kaynaklanmadığını açıkladı. En eski gül türlerinden biri olan Rosa rugosa'nın aynı Venüs yıldızı gibi beş yaprağı ve beşgen bir simetriye sahip olması güle kadınlıkla güçlü ikonografik bağlar sağlıyordu. Bununla birlikte gülün doğru yön ve yol bulmak kavramlarıyla çok yakın bağları vardı. Pusula gülü aynı gül çizgisi gibi seferileri haritalardaki boylamlara bakarak yön bulmakta yardımcı oluyordu. Bu yüzden dişi kade ve gizli gerçeğe götüren yıldız anlamındaki gül pek çok açıdan gizlilik, kadınlık ve yön tayini kaseyi tanımlayan bir sembol olarak kabul edilmişti. Langton açıklamasını bitirdiğinde yüz ifadesi birden dondu. Robert iyi misin? Gözlerini gül ağacı kutuya dikmişti. Yüzündeki korkulu şaşkınlık ifadesiyle Sir Prosa diye mırıldandı. Olamaz. Ne? Langton gözlerini yavaşça yukarı kaldırdı. Gül işaretin altında diye fısıldadı. Bu kriptex. Sanırım bunun ne olduğunu biliyorum. 48. Bu taş silindiri onlara kimin verdiğini, nasıl verdiğini düşünen Langton kendi tahminine güçlükle inanıyor ve kutunun üstündeki gül oymasına baktıkça tek bir sonuca varabiliyordu. Tarikatın kilit taşını tutuyorum. Efsane açıktı. Kilit taşı gül işaretinin altındaki şifreli bir taştır. Robert, Sophie onu inceliyordu. Neler oluyor? Düşüncelerini toparlayabilmek için Langton'un biraz zamana ihtiyacı vardı. Büyük baban hiç sana La Clef de Voet diye bir şeyden bahsetti mi? Sophie kasa anahtarı mı diye tercüme etti. Hayır, bu tam tercümesi oluyor. Clef de Voet sık kullanılan bir mimari terimdir. Voet banka kasası değil, tonoz anlamında kullanılır. Tonozlu tavanlar gibi. Ama tonozlu tavanların anahtarı olmaz. Doğrusunu istersen vardır. Her taş kemiğinin ortasında takoz görevi görerek parçaları birbirine tutturan ve tüm yükü taşıyan bir taş vardır. Mimari anlamda bu taş kemerin anahtarıdır. İngilizce'de biz buna kilit taşı diyoruz. Langton anladığından emin olmak için Sophie'nin gözlerine baktı. Bakışlarını kriptekse indiren Sophie omuzlarını sikti. Ama bunun bir kilit taşı olmadığı ortada. Langton nereden başlaması gerektiğini bilemiyordu. Bir duvarcılık tekniği olarak taş kemerler yapmakta kullanılan kilit taşları eski Mason kardeşliğinin en iyi korunan sırlarından biriydi. Kraliyet kemeri derecesi, mimari, kilit taşları hepsi birbirine bağlıydı. Kemerli geçit yapmakta kullanılan kilit taşlarının nasıl kullanılacağına ait gizli bilgi Masonların bu kadar zengin olmalarına yardımcı olan bilginin bir parçasıydı ve titizlikle korunan bir sırdı. Kilit taşları her zaman için bir gizlilik geleneği olmuştu. Ama yine de gül ağacı sandığın içindeki silindir bambaşka bir şeye benziyordu. Tarikatın kilit taşı eğer ellerindeki şey gerçekten buysa kesinlikle Langton'un tahmin ettiği gibi bir şey değildi. Langton, tarikatın kilit taşı benim uzmanlık alanım değil diye itirafta bulundu. Benim kutsal kaseye olan ilgim daha çok sembolik anlamda. Bu yüzden onun nasıl bulunacağına dair verilen bilgileri hiç önemsemedim. Sophie'nin kaşları keman yayı gibi gerilmişti. Kutsal kaseyi bulmak mı? Langton başını kaygıyla sallarken kullanacağı kelimeleri dikkatle seçti. Sophie, tarikat ilmine göre kilit taşı şifreli bir harita. Kutsal kasenin saklandığı yeri gösteren bir harita. Sophie'nin yüzündeki ifade donmuştu. Bunun o olduğunu mu söylüyorsun? Langton ne söyleyeceğini bilmiyordu. Kendisine bile inanılmaz geliyordu ama bununla birlikte aklına gelen tek mantıklı cevap kilit taşıydı. Gül işaretinin altına saklanmış şifreli bir taş. Kriptex'in Leonardo da Vinci Siyon tarikatının büyük ustası tarafından tasarlanmış olması, bunun gerçekten tarikatın kilit taşı olduğunu gösteren bir işaretti. Eski büyük ustanın taslakları. Yüzyıllar sonra bir başka tarikat üyesi tarafından hayata geçirilmiş. Aradaki bağ göz ardı edilemeyecek kadar aşikardı. Tarihçiler son 10 yıldır kilit taşını Fransız kiliselerinde arıyorlardı. Tarikatın şifreli terimlerine aşina olan kase avcıları, La Clef de Voet'in bir kilisedeki kemere yerleştirilmiş oymalı ve şifreli gerçek bir kilit taşı olduğu sonucuna varmışlardı. Gül işaretinin altında. Mimaride kullanılan güller dipsiz kuyuydu. Gül pencereleri, gül rölyefleri ve elbette bolca rastlanan beş parmak otu. Kemerlerin en tepesindeki kilit taşın üstünde görülen beş yapraklı dekoratif çiçekler. Saklama yeri şeytana taş çıkartacak cinstendi. Bilinmeyen bir kilisenin kemerine yerleştirilmiş kutsal kase haritası altından geçen kör kilise cemaatiyle alay ediyordu. Sophie, kriptex bir kilit taşı olamaz diye itiraz etti. Yeterince eski değil. Bunu büyük babamın yaptığına eminim. Eski kase efsanesinin bir parçası olamaz. Bedenini bir heyecan kapladığını hisseden Langdon doğrusu dedi. Kilit taşının yakın zaman önce tarikat tarafından yapıldığına inanılıyor. Duyduklarına inanamayan Sophie'nin gözleri parlamıştı. Ama eğer bu kriptex kutsal kasenin saklandığı yeri açıklıyorsa, büyük babam onu bana niye versin? Onu nasıl açacağımı ya da onunla ne yapacağımı bilmiyorum. Hatta kutsal kasenin ne olduğunu bile bilmiyorum. Langdon onun haklı olduğunun farkındaydı. Sophie'ye kutsal kasenin gerçek tabiatını anlatmaya fırsat bulamamıştı. Bu hikayenin beklemesi gerekiyordu. Şu anda dikkatlerini kilit taşına vermişlerdi. Eğer bu gerçekten oysa... Langdon atlarından gelen kurşun geçirmez tekerlek vızıltılarını bastırarak Sophie'ye kilit taşı hakkında duyduğu her şeyi çabucak anlattı. Yüzyıllardır tarikatın en büyük sırrının kutsal kasenin yeri asla bir yere yazılmadığı iddia ediliyordu. Güvenlik tedbiri olarak bu bilgi gizli bir ayin sırasında yeni Senekal'e şifayen aktarılıyordu. Bununla birlikte son 100 yıl içerisinde tarikat politikasının değiştiği fısıldanıyordu. Belki de yeni elektronik dinleme tertibatları gerekçesiyle tarikat kutsal saklama yerini bir daha asla konuşmamaya ant içmişti. Sophie, peki o zaman sırrı nasıl aktardılar diye sordu. Langdon işte kilit taşı o zaman devreye girdi diye açıkladı. En üstteki 4 üyeden biri öldüğünde geriye kalan 3'ü aşağıdaki kademelerden birini yeni Senekal adayı olarak seçecekti. Yeni Senekal'e kasenin yerini söylemek yerine onu bu bilgiyi hak ettiğini kanıtlayacak bir sınava sokarlardı. Sophie bu duyduklarından tedirgin olmuş gibi görünüyordu. Langdon birden büyük babasının onun için hazine avları, Preve de Merite düzenlediğinden bahsettiğini hatırladı. Kilit taşı kavramı da aynıydı. Ayrıca bu gibi sınavlar gizli cemiyetler arasında oldukça yaygındı. En iyi bilineni üyelerin bir sırrı saklayabildiklerini kanıtlayıp yıllar boyunca bir dizi erdem sınavlarından geçerek üst kademelere yükseldiği masonlardı. Adaylar en üst seviye olan 32. derece mason mertebesine erişinceye kadar verilen görevler gittikçe ağırlaşırdı. Sophie, demek kilit taşı bir preuve de mérite dedi. Yeni Senekal onu açtığında içindeki bilgiyi hak ettiğini kanıtlamış oluyor. Langdon başını salladı. Bu tip şeylere yabancı olmadığını unutmuşum. Sadece büyük babam sayesinde değil, kriptolojide buna kendini yetkilendirme lisanı denir. Yani eğer onu okuyacak kadar akıllıysan orada söylenenleri okumaya hak kazanırsın.